Ayrım 26.
Meriç'i antrenmandan sonra çay saatinde eve yetişmek istiyor ama benim Miki Molo'yu bulup neden 4,5 ayda doğduğumu öğrenmem gerek. Miki'yi tam kapıda yakalıyorum. Artık 16'sına girdi ve babası o gün onu ilk birasını içirmeye bara götürüyor. Annesi Nora Molo'yu içeriden avaz avaz bağırıyor. Eğer şimdi bu evden çıkıp bara giderseniz bir daha geri gelmeyin. Artık size ekmek yapmaktan bıktım. Bir daha senin yüzünden tımarhaneye gidecek de değilim. Eğer o çocuğu eve sarhoş getirirsen evden kaçarım. Bir daha da beni bulamazsınız. Miki'nin babası onu aldırma Tepegöz diyor. İrlandalı anneler bu ilk bira hikayesini hep böyle itiraz ederler. Babam beni bara götürüyor diye annem adama tavayla saldırdı. Zavallı adamı öldürecekti. Miki babasına beni de yanlarına alıp alamayacaklarını soruyor. Frank limonata içer diyor. Bara girdiğimizde Peter Molloy oğlunun 16'sına girdiğini ve ilk birasını içmeye geldiğini söylüyor. Herkes Miki'ye bira ısmarlamaya kalkışıyor. Yo diyor Peter Molloy. İlk günden o kadar çok içerse sonra biradan nefret eder. Biralar geliyor ve duvar kenarında Molloy'lar içkilerini içerken ben de limonatamı içiyorum. Herkes Miki'ye gelecek için iyi dileklerde bulunuyor ve şerefine kadeh kaldırıyor. O gece yağmur borusundan düştüğünden beri bir daha sarı krizi geçirmemesinden söz ediyorlar. Tanrı'nın lütfu diyorlar. Bu arada Quasimodo'nun veremden ölmesine ayrıca içiyorlar. BBC'de çalışabilmek için onca zaman İngilizler gibi konuşmaya çalışmasına yazık oldu diyorlar. Zaten o iş bir İrlandalıya göre değildi ya. Peter Molloy arkadaşlarıyla konuşurken Miki birayı pek de sevmediğini bana fısıldıyor. Ama babama bunu söylemeyeceğim tabii. Sonra bana Quasimodo'nun rüyasının onun da hayali olduğunu ve BBC'de çalışabilmek için gizli gizli İngiliz aksanıyla konuşmaya çalıştığını anlatıyor. Artık 16 yaşında oldum diyor. İngiltere'ye gidebilirim. Bir gün o telsiz radyolardan alırsan beni dinleyebilirsin. Ben de ona annemle babamın evlilik cüzdanını bulduğumu ve Billy Temple çocuğunun doğması için 9 ay zaman geçmesi gerektiğinden söz etmişti ama ben 4,5 ayda doğmuşum diyorum. Acaba 9 ayın tam yarısında doğmuş olman bir mucize mi diye soruyorum. Yok canım diyor. Sen bir piçsin yani lanetlenmişsin. Miki bana böyle küfretmeye hakkın yok. Ben küfür filan etmiyorum. Evlilik tarihinden sonra 9 ay geçmemişse doğan çocuklara piç diyorlar. İşte evlilik öncesinde olmuşsun sen. Nasıl yani? Ne nasıl yani? Olmuşum. Yahu işte spermlerin yumurtaya denk gelmesi. O zaman çocuk oluyor ve 9 ay sonra da doğuyor. Ancak 9 ayda gelişiyor. Hiçbir şey anlamadım. Bak, şu bacaklarının arasındaki şey var ya diye tekrar kulağıma eğiliyor. İş orada bitiyor. Esas heyecan o. Bence bunun adı heyecan olmalı. Herkes tuhaf tuhaf isimler takıyor ama bence bunun adı heyecan. İşte baban heyecanını annene sokmuş ve o heyecanla çıkan spermler annenin yumurtasına denk gelmiş. Bundan da sen olmuşsun. Ben yumurta filan değilim. Elbette yumurtasın. Hepimiz bir zamanlar yumurtaydık. Peki ne diye lanetlenmişim? Piç olmam benim suçum mu? Bütün piçler lanetlidir. Vaftiz edilmeyen bebekler gibi. Sonunda cehenneme giderler. Onların suçu değil ama kurtuluşları yok işte. İnsanın yukarıdaki tanrıdan şüphe edeceği geliyor. Zavallı bebeklerden ne istiyor? Zaten ben de bu yüzden artık kiliseye falan gitmiyorum. Kısacası lanetlesin işte. Annenle baban evlenmeden önce o heyecana kendilerini kaptırmışlar. Ben ne yapacağım şimdi? Hiç, öyle lanetli kalacaksın. Bir mum falan yaksa? Bakire Meryem'e mum yakmayı deneyebilirsin. Son hüküm onun elinde. Ama mum yakmak için bir penin bile yok. Tamam tamam al bir peni. 1 milyon yıl sonra bir işin olursa ödersin. Böyle kızlar konusunda ve belden aşağı meselelerde uzman bir kişi olmak bana pahalıya mal oluyor aslında. Barmen gazetede bilmece çözüyor ve Peter Molloy'a ilerlemenin tersi ne diye soruyor. Gerileme. Tabii ya her şeyin bir tersi vardır öyle değil mi? Tanrım. Peter iyi misin? Bira nasıl? Harika Tommy harika. Ben de bira şampiyonuyum öyle değil mi? Bunu kimse inkar edemez Peter. Sen en büyük şampiyonsun. Tersi de olabilir ama. Bu da ne demek Peter? Bira içmemek konusunda şampiyon olabilirim yani. Hadi Peter uzattın ama. Karın iyi mi? Miki atılıyor. O benim. Bira içememe şampiyonu. Şunu önümden alsana Tommy. Babası uzanıp Mickey'nin birasını alıyor. Hadi eve gidiyoruz oğlum, annene. Baba, bana tepe göz demedin. Artık sen Mickey'sin. Adın Michael ve biz İngiltere'ye gidiyoruz. Ben birayı bırakıyorum. Sen de öyle. Annen de artık ekmek yapmayacak. Bardan çıkarken barmen arkamızdan bağırıyor. Peter, bu yaptığın ne biliyor musun? Hep o okuduğun kitaplar yüzünden. Beynin yıkandı. Mickey ile babası evlerine dönerken ben de St. Joseph Kilisesi'ne gidip bir mum yakacağım. Ama Chuniha'nın dükkanının önünden geçerken iki şekerleme bir peni yazısını görüyorum. Evet, lanetliyim ve mum yakmam gerekiyor ama ağzım fena halde sulanıyor. Elimdeki parayı Chuniha'nın kasasını uzatırken bundan sonra elime geçen ilk peniyle Meryem'e bir mum yakacağıma dair söz veriyorum. Bir süre için bu işi erteleyebilirim. Ama bir peni verip aldığım şekerlemenin tadı bir anlık. Eve beni 4,5 ayda doğuran ve babamın heyecanını evlenmeden önce yaşayan anneme dönmek zorundayım. Eğer kırmızı elbisesi için bana bir laf edecek olursa bu yaptığını ona söyleyeceğim. Cumartesi sabahı kırmızı kalpler takım arkadaşlarımla buluşuyoruz ve maç yapacak bir takım arıyoruz. Çocuklar kalplerin hiç de kalbe benzemediğinden filan yakınıyorlar. Billy, eğer beğenmiyorsanız gidip evde kız kardeşlerinizin bebekleriyle oynayın diyerek onları susturuyor. Balinçunara'da futbol oynayan çocuklara rastlıyoruz. Billy onları maça çağırıyor. Takımları 8 kişi, biz ise 7 kişiyiz ama bunu önemsemiyoruz çünkü oyuncularından birinin tek gözü kör. Billy hepimizi topluyor ve ona görmeyen gözünün tarafından saldırmamızı söylüyor. Aslında Frank'in 2 gözü kör sayılır diye de ekliyor. Karşı takımın mavi beyaz şık üniformaları ve spor ayakkabıları var. Bizim kılıklarımızla alay ediyorlar. Meliçe'yi kavga çıkarmaması için zor tutuyoruz. Yarım saatlik bir maç yapmak üzere anlaşıyoruz. Balinçunara takımı öğlen yemeğine yetişecekmiş. Kimse gol atamazsa maç uzatılacak. Billy topu kaptığı gibi ilerliyor. Kimse ona yetişemiyor ve gol. Yarım saat doluyor. Balinçunara maçı uzatıyor ve ikinci yarım saatte 1 gol de onlar atıyor. Sonra taç atışı. Ve atış bizim. Billy topu Meliçe'ye atacakmış gibi yapıp bana atıyor. Top doğru ayağıma geliyor. Sadece sola doğru bir vuruşla kaleden içeri sokuveriyorum. Bir anda kendimi cennette hissediyorum. Kırmızı kalpler beni havalara çıkarıp alkışlıyor. Ne goldü Frankie, aslan Frankie. Bu arada Billy'e de tezahüratlar yapılıyor. O Cornell meydanından eve dönerken topun nasıl ayağıma kadar geldiğini ve kolayca kaleye giriverdiğini düşünüyorum ve bunun Tanrı tarafından bir lütuf olduğunu biliyorum. Lanetlenmiş bir çocuğa Tanrı asla böyle bir lütufta bulunmaz. Hayatım boyunca Billy'nin pasını ve attığım o golü unutamayacağım. Annem Brady Hannon ve onun annesiyle bizim yokuşa çıkıyor. Mr. Hannon'ın bacaklarından neler çektiğini konuşuyorlar. Zavallı John, sabah 8'den akşam 5.30'a kadar Duck Road'da kömür taşıdığı yetmiyormuş gibi her gün sabah 8'den önce 6 hazırlıyor ve 5.30'dan sonra da onun bakımını yapıyor. Bunun parası da 8-5.30 arası normal mesainin içinde kaynıyor. Adamcağızın her tarafı yara bere içinde ve sürekli bandajlarla dolaşıyor. Akşam eve geldiğinde Mrs. Hannon bandajları çıkarıp ılık suyla ve sabunla onun bacaklarını yıkıyor, ilaçlıyor ve temiz bandajlarla sarıyor. Çıkardığı bandajları da yıkayıp ertesi güne hazırlıyor. Artık beyaz bandajların rengi atmış, gri olmuş. Annem bir doktora görünsün diyor. Ah, göründü tabii. Doktorun tek söylediği bacaklarını dinlendirmesi. Ama çalışmak zorunda. Nasıl bacaklarını dinlendirecek? Annem, belki Brady bir iş bulabilir diye öneriyor ve Brady buna çok adınıyor. Angela, ciğerlerimin durumunu bilmiyor musun? Hem ateşli romatizma geçirdim. Her an tekrarlayabilir. Kendime çok dikkat etmem gerek. Annem onun bu hastalıklarından evde de söz ediyor. Bütün gün sigara içiyor ama diye onu kınıyor. Yüzüne karşı evet hastalığını biliyorum diyor ama babana da yazık. Mrs. Hannon kocasının gerçekten çok yorulduğunu söylüyor ve sonunda benim haftada birkaç saat ona yardım edip edemeyeceğimi soruyor. Aslında çok az para alıyor ama Frankie'ye birkaç şilin verebilir ve kendi de biraz dinlenmiş olur. Anne, bilmem diyor. Daha küçük hem de tifo geçirdi. Kömür tozu gözleri için sakıncalı olabilir. Brady ama bütün gün açık havada çalışacak diye atılıyor. Gözleri için bu bence çok iyi. Tifo geçirmiş birine de temiz hava iyi gelir. Ne diyorsun Frankie? Öyle Brady. Mr. Hannon'la o atlı arabaya binmek için ölüyorum. Gerçek bir işçi gibi çalışacağım. Bu işi iyi yaparsam belki okula gitmekten kurtulurum. Ama annem okuluna engel olmayacak şekilde gidip gelsin o zaman diyor. Cumartesi sabahı başlasın. Artık kocaman bir adam sayılırım. Cumartesi sabah kalkıp ateşi yakıyorum. Kendi kendime ekmek kızartıp çayımı içiyorum. Yandaki evin kapısında Mr. Hannon bisikletiyle çıkmasını bekliyorum. Nefis yumurta ve jambon kokuları geliyor. Annem hep Mrs. Hannon'ın evinde her zaman nefis yiyecekler olduğunu, kocasının onu ilk günkü kadar sevdiğini anlatıyor. Amerikan filmlerindeki aşıklar gibiler diyor. Az sonra Mr. Hannon bisikletiyle ve ağzında piposuyla görünüyor. Beni önüne alıyor ve büyük bir adam olarak ilk büyük işime başlıyorum. Mr. Hannon'un pipo tütününden güzel bir koku geliyor ama üstü başı kömür kokuyor ve bu beni hep hapşurtuyor. Dark Road'da insanlar Ranks Un Fabrikası ve Limerick buharlı gemilerindeki işlerine gitmek üzere yola çıkmışlar. Mr. Hannon piposunu ağzından çıkarıp cumartesi günleri en güzel iş günüdür diyor. Yarım gün çalışacağız. Saat 12'de kilise çanı çaldığında paydos. Önce atı hazırlıyoruz. Biraz fırçalayıp yulafını ve suyunu koyuyoruz. Mr. Hannon atın koşum takımlarını takmayı öğretiyor ve arabanın dingilini takmasına yardım ediyorum. Hey Frankie, bu işi becereceksin evlat. Havalara uçuyorum. Hayatımı at arabası kullanarak geçirebilirim. İki adam kömür çuvallarını terazide tartıyor. Mr. Hannon ofiste bir takım kağıtları imzalatırken adamlar çuvalları arabaya yüklüyor. Nihayet kömür çuvallarının dağıtımı için yola çıkmaya hazırız. Mr. Hannon sol tarafa oturup elindeki kamçıyla sağ tarafına oturmamı işaret ediyor. Arabaya binmek epeyce zor çünkü hem yüksek hem de çuvallarla yüklü. Tekerleğe basıp yerime çıkıyorum. Mr. Hannon sakın ha bir daha böyle bir şey yapma diyor. At bir hareket ederse kolunu bacağını tekerleğe kaptırıverirsin. Ata hadi bakalım diyor. At başını sallıyor. Mr. Hannon gülüyor. Bu aptal at çalışmayı seviyor diyor. Ve yola koyuluyoruz. Yağmur başlıyor ve Mr. Hannon piposunu ters çevirerek içiyor. Böylece tütün kuru kalıyor. Yağmurdan ıslanan çuvallar iyice ağırlaşır diyor ama şikayet edecek olduktan sonra Afrika'da da kızgın güneş var değil mi ya? Sarsfield Köprüsü'nden Ennis Road ve North Circular Road'a doğru ilerliyoruz. Burada zenginler oturur diyor Mr. Hannon. Ama ceplerinde yılan var sanki, bir bahşiş vermezler. Arabada 16 çuval var. Bugün şanslıyız diyor. Bazı evlerden birkaç çuval aldılar. Hiç değilse dur kalk yapmadık. Her seferinde bir çuval için arabadan in tekrar bin. İşte benim bacaklarımı mahveden bu. Araba durunca Mr. Hannon iniyor. Ben çuvalları çekerek kamyonun kenarına getiriyorum ve omzuma yüklüyorum. Bazı evlerin kömürlükleri dışarıda. O zaman çuvalın ağzını açıp kömür boşaltmak kolay oluyor. Bazılarının ise arka bahçelerine kadar çuvalları taşımak gerekiyor. Ah Frankie, oh Frankie. Mr. Hannon'un ağzından çıkan tek şikayet bu kadar. Tekrar arabaya binerken ona elimi uzatıyorum ve benden kuvvet alarak yerine çıkıyor. Bir el arabam olsa bu çuvalları ne kolay taşırdım ama iki haftalığımı el arabasına yatıramam. Çuvalların taşınması bitti ve güneş çıktı. Araba boşalmış durumda. At bile o günlük mesaisinin bittiğinin farkında. Arabada oturup atın tırıs tırıs yol alışını izlemek çok zevkli. Ennis Road'dan Shannon Nehri'ne ve tekrar Duck Road'a dönüyoruz. Mr. Hannon 16 tane 100 kiloluk kömür çuvalı taşımış ve bir adam artık bir birayı hak ediyor değil mi diyor. Yardımcısı da bir limonatayı hak ediyor. Bana okulunu oku diyor. Bak böyle işçilik yaparsan benim gibi vücudun çöker. Okulunu bitir ve Limerick'ten sonra İrlanda'ya git. Savaş elbet bir gün bitecek. Amerika'ya da Avustralya gibi şöyle koskocaman, uçsuz bucaksız bir ülkeye git. Dünya seni bekliyor. Ah bacaklarım böyle olmasaydı ben de şimdi İngiltere'ye gitmiştim ve dünyanın parasını kırıyordum. Tabii baban gibi değil. Sizi iyice unuttu. Bunu aklım almıyor. Çoluğunu, çocuğunu ve karısını bu Limerick'in kışında kıyametinde nasıl aç açık bırakır? Oku oğlum, oku. Ve bir an önce buralardan git. Duck Road'da atın yemini ve suyunu verip bakımını yapıyoruz. Mr. Hannon atla sürekli konuşuyor ve atla kişneyerek burnunu Mr. Hannon'ın göğsüne sürtüyor. Bu atı alıp eve götürmek istiyorum. Biz İtalya'da kalırken o aşağıda kalabilir. Ama annem bir atla eve geldiğimi görürse aklını kaçırır herhalde. Bu evde bir atımız eksikti. Dark Road'dan eve dönüş yolunda Mr. Hannon bisikletle yokuşta zorlanıyor. Bir de beni taşıyamayacağı için bisikletten inip yürüyoruz. Bacakları çok ağrıdığı için her caddesine gelmemiz epey uzun sürüyor. Yolda bisiklete yaslanıp dinleniyor ya da kaldırıma oturuyor ama piposu hep ağzında. O günkü paramı ne zaman verecek diye merak ediyorum. Vaktinde eve dönersem annem sinemaya gitmeme izin verir belki. South Bar'ın önüne gelince hadi içeri girelim diyor. Mr. Hannon bana limonata ısmarlayacak. Pa enişte barda yine üstü başı kömür tozu içinde oturuyor. Yanında Bill Galvin var. O da her zamanki gibi tepeden tırnağa bembeyaz kireç içinde. Mr. Hannon Bill Galvin'in öbür tarafına doğru geçip oturuyor ve herkes gülmeye başlıyor. Hey şu karpotunun iki kenarındaki kömür çuvalına bakın. Gidip Limerick Leader'ın fotoğrafçısını çağıralım diyorlar. Frank, sen niye böyle kömür tozu içindesin diye soruyor payin işte. Mr. Hannon'a yardım ediyorum. Gözlerinde kapkar olmuş Frankie. Kömür tozu payin işte. Eve gidince güzelce yıkan tamam mı? Peki payin işte. Mr. Hannon bana limonata ısmarlıyor ve o günkü çalışmam için bana bir şilin veriyor. Artık eve gidebilirsin. Çok iyiydin Frankie. Haftaya yine yardıma gelirsin. Eve giderken bir dükkanın vitrin camlarında kendimi görüyorum. İşinden dönen kocaman bir adam gibi kömür tozu içinde kalmışım. Barda limonatamı içip ikisi kömürcü ve biri kireç ocaklarında çalışan diğer kocaman adamlarla oturmuşum. Cebimde bir şilinim var. Artık küçük bir çocuk değilim. Okulu terk edebilirim. Mr. Hannon'ın yanında sürekli olarak işe girebilirim ve onun bacaklarından dolayı işi bırakmasıyla ben kömür taşımacılığına başlarım. Annem de Redemptorist Kilisesi'ne gidip dilenmek zorunda kalmaz. Yollarda herkes bana bakıyor. Çocuklar laf atıyorlar. Baca temizleyicisi, hey bizim bacaya kaça temizlersin? Şuna bak, kömür çukuruna mı düştün? Cahiller, onca kömür çuvalı taşıdığımı bilmiyorlar. Benim kocaman bir adam olduğumu bilmiyorlar. Annem İtalya'da Alfie ile uyuyor. Cama gölge yapması için eski paltolardan birini asmış. Ona bir şilin kazandığımı söylüyorum. Sinemaya gidebilirsin, bunu hak ettin diyor. İki peni al, gerisini ocağın üstüne bırak ki çayın yanına ekmek alayım. O sırada camda asılı duran palto düşüyor ve o da birden aydınlanıyor. Annem halimi görür görmez derhal aşağı koş diyor. Seni yıkamaya geliyorum. Hemen su ısıtıyor ve bu işe devam edemezsin diyor. Gözlerin mahvolmuş. Gözlerin iyileşene kadar bu işi yapamazsın. İyileşirse tabii. Yok yok, bu iş olmaz. Bu gözlerle sinemaya da gidemezsin. Ben bu işi istiyorum. Bir şilinimi kazanmak ve adam olmak istiyorum. Eve para getirmeden de adam olunur. Annem gözlerimi asit boriklu suyla yıkayıp, şimdi çık yukarı yat ve gözlerini dinlendir diyor. Yoksa yakında kör bir adam olacaksın. Bu işi istiyorum ve günde 3 kez gözlerimi asit boriklu sularla yıkıyorum. Simus'un anlattıklarını unutmadım. Günde 1 saat gözlerimi açıp kapayarak göz jimnastiğimi yapıyorum. Meriç'i beni bu halde görüp anneme koşuyor. Anne, Frankie'ye bir şeyler oluyor. Annem hemen yanıma geliyor. Ne oluyor Frankie? Gözlerimi kuvvetlendiriyorum, göz jimnastiği yapıyorum. Ne jimnastiği? Gözlerimi kırpıyorum. Göz kırpmakla göz jimnastiği mi olurmuş? Hastanede Simus anlatmıştı. Annem, Tanrı akıl fikir versin deyip kapıya Mrs. Hannon'ın yanına dönüyor. Ben jimnastiğime ve gözlerimi yıkamaya devam ediyorum. Aşağıdan Mrs. Hannon'ın anneme söylediklerini duyuyorum. Ah Frankie'yi bize Tanrı gönderdi. John'a o kadar çok yardım olmuş ki. Annem cevap vermediğine göre Mr. Hannon'a üzüldüğü için Perşembe günü işinin en ağır olduğu gün ona yardım etmeme izin verecek. Günde 3 kez asit borikli su ve göz jimnastiğime sıkı bir şekilde devam ediyorum. Artık şakaklarım ağrıyor ama göz kırpma hareketine okulda bile devam ediyorum. Mr. Ahaloran arkasını döndükçe gözlerimi kırpıp duruyorum. Çocuklar bana kırpık demeye başlıyorlar. Kırpık McCord, dilencinin oğlu, çipil gözlü, sulu gözlü, dans eden, Japon. Çocuklar ne derlerse desinler. Gözlerim pırıl pırıl olsun yeter. Onların ne söylediği umurumda bile değil. Ben düzenli bir işim olsun istiyorum. Perşembe günü okul sonrası işe gitmeyi iple çekiyorum. Mr. Hannon piposunu rahatça içebilmek için dizginleri bana veriyor. Hadi bakalım Frankie, Bu uslu bir attır. Kamçıyı da elime veriyor. Aslında atı kamçılamaya gerek bile yok. Sadece gösteriş olarak onu Mr. Hanna gibi havada şaklatıyorum. Ya da atın üstünde konan sinekleri kovalıyorum. Yollarda herkes bana bakıyor. Arabayı nasıl da kullanıyor. Dizginleri tutuşuna, kamçıyı savuruşuna bakın. Mr. Hanna gibi bir de bir baba olsa, onun gibi tüvit bir kasketli takardım ve Mr. Hanna'nın pağa enişte gibi gerçek bir kömürcü gibi kapkara dolaşırdım. İnsanlar işte Frank McCourt derlerdi. Tüm Limerick'in kömür sevkiyatını yapan adam. Saat sparda biramı içer, elimi yüzümü hiç yıkamazdım. Noel'de bile İsa'yı karşılamak için herkes mutlaka yıkanırken ben yıkanmazdım. Herhalde İsa bunu aldırmazdı. Noel'de Redemptoris Kilisesi'nde 3 tane kapkara adam görmüştüm. Hele biri pağ enişteden de bizdi. Demek dünyanın neresine giderseniz gidin kömürcüler var. At kuyruğunu kaldırıp pisliğini yapıyor. Hemen dizginlere asılıp onu durdurmaya çalışıyorum. Kakasını rahat rahat yapsın. Mr. Hen'in hayır hayır diyor. Bırak yürüsün. Onlar hem yürür hem de bu işi yaparlar, merak etme. Bu da Tanrı'nın onlara bir lütfu. Hem böyle yürürken pisliklerini yaparlar hem de insan gibi temizlenmek zorunda değiller. Üstelik bizim gibi kokmazlar, etrafı da kokutmazlar. Domuz bacağı yiyip bütün gece bira içmiş bir adamın arkasından tuvalete girdin mi yandın. Burnunun direği kırılır. Atlar başka, bütün yedikleri yulaf ve saman, dolayısıyla dışkıları da doğal ve temizdir. Mr. Hannon'la salı ve perşembe günleri okul sonrası çalışıyorum. Cumartesi günleri de sabahtan ölene kadar çalışınca anneme haftada 3 şilin para getiriyorum. Ama hala gözlerim için endişeleniyor. İşten eve gelir gelmez gözlerimi asit borikli sularla yıkıyor ve yarım saat gözlerimi dinlendirmem için beni yatırıyor. Bir perşembe günü Mr. Hannon Barrington sokağındaki sevkiyatını yapıp beni okulun kapısından alacağını söylüyor. Çocuklar görecek. Artık benim nasıl bir işim olduğuna da böylece öğrenmiş olacaklar. Mr. Hannon, atla bakalım diyor ve ben ustaca bir sıçrayışla yerime geçiyorum. Çocuklar aptallaşmış bakıyorlar. Evet, aptallaşmışlar. Mr. Hannon'a piposunu rahatça içmesini söylüyorum. Dizginleri alabilirim. Dizginleri bana uzattığı an çocukların yüz ifadelerini tahmin edebiliyorum ve yola koyuluyoruz. O anda Lamy'nin bütün öğrencilerinin duydukları kıskançlıktan günah çıkarmak zorunda kalacağından eminim.